Ayrım 14, Grizu 1, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 181. İnsan insana susamışsa, huzur köleliktir. Yağmur kırbaç ışımıyla dövüyordu pencereyi. Sesini sükunetinde yitirmiş, kasvetli ve ağır bir gece yarısı karanlığı çökmüştü odaya. Yanı başında uyuyan kızı Kumru'nun soluk alışverişlerinde yoğunlaştırmıştı dikkatini Zehra. Yağmurun sesi kadar yalın, çekici ve insanı yalnızlıktan uzaklaştıran efsunlu bir durumdu bu. Gökyüzü ve ormanlar perilerin egemenliği altındaydı böyle durumlarda. Tüm sesler gücünü yalnızlıktan alan arayışın seslerinde birleşirdi. Kendisini ifade etme arzusunun yıkıcı gücüyle gök gürleyişine, şimşeğe, yıldırıma, esrik ve bakir toprak kokusuna dönüşürdü bereket. Dikkatini saçaklardan akan sulara, boşlukları taş ve balçıkla doldurulan, ahşap çatkıların ayakta tuttuğu yarı kâgir evin yağmur altındaki inleyişine kaydırdı. Memelerinin uçlarına dokundu, işaret parmaklarının uçlarıyla. Seven erkek kadının zonklayan ateş kaynakları da anında hissedebiliyor muydu? O ateş kaynakları konuşur, ince, derin, öz. Seven erkek onlara dokunmadan önce sabırla, gönül kulağıyla dinleyebiliyor muydu o kaynakları? Önceden duyan, anlayan dokunuşlara ihtiyacı vardı kadının. Onun arzusunu çılgın eğilimlerini hissederek izleyen uysal, acemi parmaklara. Sağ ayağını kızının sağ ayağına dokundurdu. Kendi rahminden kopan, akıl ve ışıkla birleşip güzelleşen farklı bir sıcaklık. İnsanın en çok insan ateşine, kendini aşan, başkalaşan kendi ateşine ihtiyacı vardı. Sevişme tanımanın, anlamanın en güzel yoluydu. Kendine en yakın insanla sevişen daha iyi tanırdı kendini. Elini sağ memesinden usulca kaydırdı, sol koluna dokundu Kumru'nun. Anlaşılmaz sözcüklerle sayıkladı kız. Dokunuşun kızın yüreğinde düğümlenen ateşi sayıklamaya dönüştürdüğünü sandı. Kıpırdandı kız. İçli, isterikli bir inleyişle sağ böğrünün üzerine döndü. Kızının hep derin uyuduğunu, uykudayken kendisini anasına daha çok verdiğini biliyordu. Arkadan usulca sarıldı kızına. Burnunu, kil ve ter kokan kabarık uzun saçlarına gömdü. Buluğ çağına girdiğinden bu yana kızdaki kokunun değiştiğini düşündü. Parmak ucuyla kızın çenesindeki gamzesine, dudaklarına, burnunun ucuna dokunmak geldi içinden. Kız kalçasını hafif bir itişle anasının kucağına gömdü. Zevkten çıldıracak gibi oldu Zehra. Deli Davut'u düşündü o anda. Nerelerdeydi? Ne yapıyor? Ne düşünüyordu acaba? Yağmurun altında çıplak ayakla karanlığı aramaya da çıkmış olabilirdi. Kızının göğsünü avuçladı sol eliyle. Öylece daldı. Dalmasından az sonra da oturma odasındaki pencerenin tıkırdadığını hissetti. Rüya sandı önce, bekledi. Bu kez hafif ve berrak bir tarzda yattığı odanın penceresi tıkırdandı. Cemal'in geldiğini sandı. Kalktı, pencereye yaklaştı. Evet oydu. Merak ettiği, aklından geçirdiği insan. Hemen yamalı entarisini giyindi, yeşil çarşafını üzerine aldı, çıplak ayakla çıktı. Yağmurun altında sırılsıklam sessiz bir masal devi gibi duruyordu köyün delisi. Usulca yanına yaklaştı. Hadi... ''Hadi çabuk savuşalım.'' diyerek elinden tuttu Davut'un. Çit'in cağlı kapısını açıp koşmaya başladılar. Eski boş evine gelinceye kadar çarşafı su içinde kaldı. Açık kapıdan içeri girdi, kapıyı kapadı hemen. Ocak yerindeki ateşi görünce sevindi. İlk defa ateş yakıyordu Davut. Düzelmenin belirtisi miydi bu? ''Ateşi sen mi yaktın?'' Sudan çıkmış deli boğalar gibi baktı Davut, gülümsedi, başını salladı. Dilinin açılacağını, konuşacağını sandı Zehra. ''Ocağa yaklaş, ıslak elbiselerini çıkar, kurusun.'' Keşfettiği büyük bir hazinenin önündeymişçesine durup gülümsüyordu. Delinin yüreğini işgal eden sevginin gücünü, mayasını merak etti Zehra. Elinden tutup ocağa getirdi. Yaban gülü kokusu sinmişti delinin yamalı, yırtık elbiselerine. ''Ormanın kıyısındaki yaban gülü çalılıklarında mı yattın?'' Kadının sorusunu gözlerinin içine bakarak ve iri iri gülümseyerek yanıtlamaya çalışıyordu Davut. Delinin iç dünyasını yüzünden okumaya çalışıyordu Zehra. Kız saçı gibi örülmüş kınalı sakalının uçlarında ışıldayan su zerreciklerine takıldı dikkati. Katmerli kızıl okka gülüne benzetti ağzını. Hiçbir erkekte böylesine geniş bir omuzun ve böylesine ince bir belin olamayacağını düşündü. Soyun, ateşe tut, elbiselerin kurusun. Ateşe iyice sokuldu, çömelip sırtını döndü, başını kaldırdı usuldan. Kadının bakışlarına dikti bakışlarını, çarşafını çıkardı kadın. Gitti kırık camlı, küçük pencereyi çarşafıyla kapadı. Sırtından buğular yükselen ilginç adama doğru yaklaştı. Erkeğin atağından hoşlanıyordu. Erkeğin gül kokulu sözler söylemesinden, kibar kibar dokunmasından, anlamasından, canlandırmasından, kucaklayıp parlak bakışlarıyla havaya kaldırmasından, sonra yavaş yavaş ısırgan ve vahşi bir aşkla işgale başlamasından hoşlanıyordu. Ateşi yakmak, gece yarısı gelip pencereyi tıkırdatmak, Davut'un niyetini ele vermiş olmuyor muydu? Ama neden harekete geçmiyordu? Bakmaktan ve sevdiği şeyleri çiçek bozuğu yüzünde kocaman bir gülümseyişe dönüştürmekten mi haz alıyordu yoksa? Yanına geçti, çömelip sırtını ateşe verdi. Omzuyla koluna dokundu. Dışarıdan gelen köpek havlayışlarını dinledi. İçinde yaşarken hiç bu kadar sıcak ve çekici olmamıştı bu ev. Cemal'in şimdiki evi gibi yalnızlığını ağlayan, kasvetli ve itici bir evdi o zamanlar bu ev. Düşündü, erkeği harekete geçiren, teslim alan şey neydi? Kadının çıplaklığı mı? Çıplaklık çardaklara, kafes çitlere sarılan sarmaşık gül sarılganlığına çevirirdi erkeği. Alev aydınlığının ulaşamadığı karanlık köşelere baktı. Gidip o köşelerden birinde çırılçıplak soyunmayı, oradan ateşe doğru yavaş yavaş yürümeyi ve sonra ateşin kenarında çömelerek tam ıslanmamış olsalar da entarilerini ateşte kurutmayı düşündü. İşte o kurutma anında soyun, sen de kurut diyebilir, sözünü dinletebilirdi belki. Deliği çıplaklığıyla etkileyememesi durumunu düşündü birden. Alçalmış, düşmüş, cüceleşmiş gibi hissetti kendini. Deli önce burnunu çekti, hafif inleyişlerle başını ellerinin arasına aldı. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. ''Niye ağlıyorsun Davut?'' diyerek saçlarını sıvazladı. ''Ağlanacak ne var ki? Bak yalnız da değilsin, yanında ben varım.'' Diz çöktü kadının ayak parmaklarına dokundu dilinin ucuyla. Gözyaşları iri iri acı ve sevinç yüklüydü. Teker teker öpmeye yalamaya koyuldu ayak parmaklarını. Kadın çekmedi. Anlamına yenik düşmüş derin bir hazla ısırdı alt dudağını. Kadını dimdik tutan yürüten ayaklara erkeğin diliyle dudağıyla secde etmesinden daha güzel bir şey olamazdı. Aşk yükün ve acının en çok yüklendiği yerden ayaklardan başlardı. Erkeğin kadına saygısı da ayaklardan başlardı. Kadının kirli de olsa ayaklarını sevmeyen erkek kadını hiç sevmezdi. Köyün delisi tuzlu taşları yalayan, tuza susamış celep tosunları gibi kadının topuklarını yalamaya başladı. Zehra ateşlendi. Parmaklarını saçlarına daldırdı aşığının. Parmak uçlarından topuklara gelen erkek, kadının kanında zonklayan arzuyu izleyerek daha yukarılara da çıkabilirdi. Görünmez bir gücün sus işareti yapmasına rağmen konuşmak, kendini ifade etmek, Davut'un ayaklanan iç sesleriyle birleşmek istiyordu. ''Sev beni Davut'' diye fısıldadı. ''Bizim sevgiye ihtiyacımız var. Kimse sevmedi bizi. Kapı aralığından, pencere kırığından hep sevgiyi bekledik. Belki bir gün çıkar gelir dedik, gelmedi.'' Karanlıkları süzdü. Delinin kafasını yumuşak yumuşak okşamayı sürdürdü. Meğerse ne kadar zormuş sevilmek bu dünyada. İstek ölmüş. İnsan vicdanının gözüyle çevresine baksa, istese, ilgilense, sevmeye, sevilmeye başlar. İnsan insanın sevgi sevginin aynasıdır Davut. İnsan aynasını kaybetmiş. Davut aniden durdu. Kaybettiği şeyleri anımsamaya çalıştı. Boyutsuz bir boşluk içinde yapayalnız hissetti kendisini. Kafasını kaldırdı, ellerinin arasına aldı. Ağlamaya başladı yaşın yaşın, iç çekerek sessizce. ''Keşke konuşmasaydım.'' diye düşündü Zehra. Eliyle omzuna dokundu Davut'un. ''Ne oldu, seni üzdüm mü yoksa? Üzdüysem kusurumu bağışla.'' Deli sesini hafif yükselterek sürdürdü ağlayışını. O sırada komşu köyden kız kaçırmaya giden ama başaramayan köyün madenci delikanlılarından Serdar'la Topal Tahsin evin önünden geçmekteydiler. Davut'un ağlayışını duyunca durdular. Pencereden sızan ışığa doğru yaklaştılar yavaşça. Soluklarını keserek dinlemeye koyuldular içeriden gelen sesleri. ''Ne olur Davut, beni öptüğün zaman ağlama, acılarını gözyaşlarına çevirme. Acılarını, sıkıntılarını sevgiye çevir, sarıl bana. Ben buraya sevmek, sevilmek için geldim, ağlamak için gelmedim. senin ağlayışını dinlemek için de gelmedim. Hadi ağlama, sus, sarıl bana. Araya uzun bir suskunluk girdi, bir şey duyulmaz oldu. Gençler dinlemekten vazgeçerek evden uzaklaştılar.
Vay babam vay diye gülüyordu Serdar. Kim o kadın, tanıdın mı?
Bu civarda o kadının sesini tanımayan mı var? Kör turnalar turnası Zehra. 7'den 70'e köyün erkeklerini yakıp geçirdi. O afat güzelliğini kimseye koklatmadı. Gitti bir sümsük körle evlendi. Körden umduğunu bulamadı ki pislikten kokmuş bir delinin kucağına düştü.
Rüzgarın dallarını kırdı, yaşlı bir söğüt ağacının dibinde durdular. Gözlerine kestirdikleri koyunu sürüden kapamamış, çobanın gazabına uğramışı koklatmadı.
Şimdi gidip suçüstü yakalasak koklarız. Ona hayvan olmadığımızı, insan olduğumuzu anlatmanın zamanıdır. Ateşi de yakmış, oh ne güzel. Deliği kovar, felekten bir gün çalarız.
Sen bu kadını tanıyamamışsın oğlum diye karşı çıktı Tahsin.
Tanımaya fırsat verdi mi ki tanıyayım?
Bak dinle, bu kadına yaklaşıp da yüz bulamayan bütün erkekleri bir gecede bu ağacın dibinde toplarız. Tam da divanesinin pasaklı kucağındayken basarız evi. Köye çektirdiği zulmün hesabını verir o zaman. İkimiz basarsak bir işe yaramaz, dik başlı bir kadındır. Rezil olacağını bilse bile çöreğini yedirmez bize. Üstelik saldırır, kaçar canımızı zor kurtarırız. Ağabeyini dinle, gerisine karışma.
Ağacın dibinden ayrılıp evlerine doğru yokuşu tırmanmaya koyuldular. Havlayan köpeklere birkaç köpek daha eklendi. Yağmur yüklü bulutlar güneye doğru kaydı. İsli cam deliğini andıran yırtıklar oluştu gök kubbede. Karanlığa ürkek ürkek göz kırpan yıldızlar belirdi. Çarşafına sarınıp evden çıktı Zehra, yükünden kurtulmuş, delinin çağrışımlar yaratan ipeksi incelikleriyle donanmış gibiydi. Mayalı, güleç ve ferahtı. Sessizliğin dili nasıl da güçlüydü. Söz beni öne çıkarıyor. Tüm dünyanın anladığı dile sessizliğin tüm benleri konuşturan gücüne fırsat vermiyordu. Sessizliğin diliyle mi konuşuyorlardı tüm diller acaba? Yatağına girip kızının sıcaklığına sığındığında tan yerinin ağarmakta olduğunu haber veriyordu komşunun horozu. Yağmurda yıkanmış durulanmış, sabah yeli kokan duygularla daldı. Uyandığında başını kucaklayan güneşle karşılaştı. Kumru yanında yoktu. Oturma odasında oynayan çocukların sesi geliyordu. Kalktı yatağını düzeltip odasından çıktı. Göz göze geldi koca karıyla.
''Bir yere mi gittin bu gece?''
Koca karının yüzünde yoğunlaşan ve hakkını ısrarla isteyen kuşkudan ürktü.
''Yağmur çağırdı, dışarı çıktım.''
''Gözlerin gül şurubu misali kızarmış.''
Çocuklarla birlikte ocağı yakmakta olan kumru başını çevirip anasının kocaman şehla gözlerine baktı.
''Yağmur her insanı çağırmaz.'' dedi koca karı. Söze susamış gibi bir hali vardı. Geçip minderin üzerine bağdaş kurdu. ''İnsan insana susamışsa yağmur çağırır. Yağmurun çağrısına uymayan insan delirir.''
Koca karının başörtüsünü arkaya doğru kaydıran parlak beyaz saçlarına baktı. Sözün özündeki fal gizemine verdi dikkatini, gidip yanı başında oturdu hemen.
''Şanslı kadınsın.'' diye sürdürdü. ''60 sene dinledim yağmuru, çağırmadı beni. Çağırmasını istedim hep. Çağırsaydı içimden hesaplar yapardım. Cahili cühelayı karıştırırdım kendi işime. Kum misali kaynardı içimde cahiller. Her birinin ağzında bir söz. Her sözde 40.000 kere ölür dirilirdim. Sonunda hesaplarım kazanırdı. Korkardım, çıkmazdım dışarı. Korkumu, hesaplarımı bildiği için de çağırmazdı yağmur beni. Her şeyi unut ama bir şeyi unutma. Her insan bir kadıdır. İçini kadılarla doldurur. Onlarla yaşar. Onlara teslim eder kendini. Huzuru seçer. Huzur da abad etmez onu. Berbat eder.
Koca karının sesindeki ölümcül yıkıntıdan korktu Zehra. Kendisinden kuşkulandığını, hatta ilişkilerini biliyormuşçasına davrandığını düşündü. Annesinin insanın eline bakınca içinden geçenleri anlarım sözünü anımsadı.
''Huzur kötü mü?''
''Huzur köleliktir.'' diye burnunu çekti koca karı. ''Yağmur yağmursa insanı huzura çağırmaz. İnsan içindeki huzursuzluğu dışına yaysa kötü mü olur?''
''Çevresi karışır, izin vermez buna.''
''Çevresinin huzurunu düşünen insan köle insandır. Ben köleyim, ben rezil bir köleyim. Bana bakan bir köle köleliğinden utanır. Ben bok sineklerini çok seyretmişim. Niye? Boklu bir kaderin bok sineğiyim de ondan. Yağmur beni de çok çağırdı. Hem de yalvardı, ayaklarıma kapandı. Gel yaşa dedi, gitmedim. Huzur yaşasın dedim.
Gitseydin ne değişirdi? Soru duraksattı, düşündürdü Elif kadını. Çocukların duvardaki çatlaklara soktukları tavuk teleklerine takıldı düşüncesi.
Bir tavuk kadar olurdu hiç değilse. Yumurtlarken, çiftleşirken, yem yerken, öterken acaba diğer tavuklar ne der diye düşünmezdim. Sevgi olurdu ama saygı belası olmazdı. Saygının olduğu yerde sevgi olur mu hiç?
Elif kadının alnındaki derin çizgilerde saklanan uzak geçmişi de merak etti Zehra. Yaşlıların bakışlarını anlamayı, o bakışlarda gezinmeyi, o bakışların nabzında ışıkla karanlığın birleştiği yerde durup hayata bakmayı hayal etti. Koca karının delirdiğini ama kendi delirişine hakim olduğunu düşündü. Tam o anda dış kapı ardına kadar açıldı. Tuluk Yakup girdi içeri.
''Cemal emmi geldi mi?''
''Gelmedi, bugün gelir.'' dedi Zehra. ''Buyur içeri gel, ne oldu, hayırdır?''
''Babam ağır hastadır, selam etti, Cemal hemen gelsin.'' dedi.
Koca karı Cebeli'nin son 20 yıldır hasta olmasını, bazen de ölüm deşeğinde olduğunun haberini yaydırarak milleti başucunda toplayıp nutuk çekmesini düşündü. Daha önce ölmesini istediği halde bu sefer korktu ölmesinden.
''Cebeli ölüm döşeğinde mi yoksa?'' dedi.
Her zaman olduğu gibi bu sefer de babasının öleceğine derinden inanan Tuluk Yakup yutkundu. Hiç beklenmedik garip bir tarzda ağlamaya başladı.
''Satı hala babamın bu sefer kesin öleceğini söyledi. Gözlerinin içindeki uğursuz şeylere baktı. Kulağını babamın yüreğine dayadı, uzun uzun dinledi, sonra ağladı. Oğlunun karılarının başı sağ olsun, Cebeli gidicidir.'' dedi.
Koca karı çocuğun acısındaki kıvrak tatlılığa gülmemek için kendini zor tuttu.
''Satının bu sözüne Cebeli bir şey demedi mi?'' dedi. ''Babam dinledi, bir şey söylemedi. Acele etme Satı.'' dedi.
Çocuk gittikten sonra rahat rahat gülümsedi Elif kadın. Cebeli'nin acele etme Satı sözüne takıldı aklı. Bu söz Cebeli'nin en az 10 yıl daha yaşayacağını açıkça gösteriyordu. Azrail kendisiyle şakalaşan, yarenlik eden insanları geç ziyaret ederdi. Zehra'nın sofrayı hazırlayışındaki özen dikkatini çekti koca karının. Mutluluk kadının ruhunu dantel gibi işlerdi. İncelen ruh da onun elini ve işini inceltirdi. Kahvaltıdan sonra güneşe çıktılar. Madencilerin geleceği gündü. Tüm evlerde yaşlılar çocuklar evlerinin önünde gözlerini yollara dikerek sohbete koyuldular. Beyaz güvercinlerine takla attıran komşunun ortanca oğlu Cemil, ''Git babamdan haber getir güvercinim.'' diye bağırdı. Elif kadın, çocuklar, Zehra ve Kumru kafalarını kaldırıp ellerini gözlerine siper ederek güvercinleri seyre koyuldular. Gençliğini anımsadı, hüzünlendi Elif kadın. Aşık olduğu Eşref'e olan canlandı hüznünde. Eşref'in gökyüzüne salıverdiği beyaz güvercinler, onun taklalara yol açan güçlü ıslıkları, genç ve güzel Elif için anlamlı bir işaretti hep. Bu yüzden her sabah evin önüne çıkar gökyüzüne bakardı. Gökyüzünde ıslık ışığı içinde süzülen ve bugün ormana gel seni bekliyorum diye gülümseyen beyaz aşk mendilleri gibiydi güvercinler onun için. Önünde gezinen civcivlikten yeni çıkmış feriklere baktı. Kızlık çağıyla dolup taştı. Kalktı torunu Yusuf'un yanına gitti. Kolundan tuttu kulağına.
''Babana söyle bir çift beyaz güvercin de sana alsın.'' dedi. ''Her sabah ıslık çalar, takla attırsın onlara, ben de seyrederim.''
Madencilerin bir bölümü ikindiye doğru, bir bölümü de karanlık çöktükten sonra gelmeye başladı. Cemal, Hurşit, Emin emmi, Salman, Şinork ve Sotiri bir grup olarak akşama doğru geldiler. Cemal'in sırtında depocu Hıdır'ın verdiği içi bayat mısır ekmeği, hodala dolu bir torba vardı. Tavandan düşen taşın alnının ortasında ve burnunda açtığı yara henüz kabuk bağlamamıştı. Hurşit her zamanki gibi yüzünü yıkamış, saçlarını taramıştı. İlkin çocuklar koştu. Onları her zaman olduğu gibi Kumru izledi. Hurşit'in boynuna sarıldı, yanaklarından öptü. Oğlan ise sarılırken kızın saçlarından öptü. Bunu biraz da kızın yıkanıp yıkanmadığını anlamak için yapıyordu. Her gelişinde bir yara getirme Cemal diyerek oğluna sarıldı Elif kadın.
Şeytanın kulağına kurşun, bu yaralar hayra alamet değil.
Bir şey olmaz ana, gönlünü hoş tut, dert etme.
Zehra uzaktan suçluluk duygusu içinde süzdü Cemal'i. Yedi kat yer altından gelen ve saflığından başka bir şey olmayan bu adama acıdı. Sevmek zorunda mıydı karısını? İnsanın içinden nasıl geliyorsa öyle davranması suç muydu? Şu anda suçlu kimdi? Sevmeyen mi yoksa aldatan mı?
Seviyor muydu yoksa? En güçlü sevgi, sevgisini belli etmeyenlerin sevgisi miydi? Yaklaştı, öncekilerden daha güçlü bir şekilde sarıldı kocasına.
Cebeli ölüm döşeğindedir Cemal, dedi koca karı. Oğlu geldi seni sordu, hemen git gör. Azrail can tahtasına çökmeden görsün seni. Fıkkada ölürse kötü olur. İşin yoksa otur bir de onu ağla.
Yüz yaralı, omuz başları yaralı, gömlek kömür tozundan terden kararmış, şalvar yırtılmış, çarıklar foltan. Her şeyini, hayatını bile ödünç alan, herkesi alacaklı sanan bir insan hali vardı Cemal'de. Ayaklarını sürükleyerek içeri girdi, bir tas su içti. Cebeli'nin ölmesi durumunda köyün de öleceğini düşündü. Bıyıklarının suyunu silmek için ağzını avuçladı, çıktı hemen. ''Beni beklemeyin, siz oturun yemeğinizi yiyin.'' dedi. Çit kapısını açıp çıkarken durdu, başını çevirip Zehra'ya baktı. Cemal'in bu bakışla bir yaptın bir daha yapma diye kendi içine doğru bağırdığını sandı Zehra. Ürperdi, hoşlandı. Cebeli'nin evi bu sefer tıklım tıklım doluydu. Köyün muhtarı Kara Süleyman'dan maden çavuşu Yusuf'a ve Cebeli'yi hiç ziyaret etmeyen ocak çavuşu Fıs Fıs Kamil'e kadar herkes oradaydı. Cemal daha içeri girmeden Tuluk Yakup Cemal'in geldiğini ölüm döşeğinde can çekişen babasına bildirdi. Cebeli ile birlikte herkes başını çevirip Cemal'e baktı. Cemal kabristana girmişçesine bakındı. Ağzından çıkan selamün aleykümü kendisi bile duymadı. Tabut sessizliğiyle gidip Cebeli'nin elini öptü. Beyin başının altına astarları beyaz, sarı ve kırmızı ipekten, uçları kanaviçeli dört büyük yastık yerleştirmişlerdi. Gül suyuna batırılmış beyaz, oyalı mendil alnını olduğu gibi kaplamıştı. Bakışları eskisinden çok daha canlı ve iyimser bir ışıkla büyümüşe benziyordu. Başucuna yandıkça ortalığa gafur kokusu yayan kalın bir mum dikmişlerdi. Çilli sarışın yüzü titrek mum ışığında kıyıya vuran bir alabalığın pörsümüş derisini çağrıştırıyordu.
''Yüzüne ne oldu Cemal?''
''Taş düştü beyim.''
''Taş mı düştü yoksa sen mi düşürdün taşı?''
''Yan yatmıştım, kazma vurdum, sarsıldı, küçük bir göçük oldu.''
''Bir göçük daha olmuş, o neyin nesidir?''
''Kurci panonun ocağında oldu, bir kazma keşin kamış kemiği kırıldı.''
''Kamış kemiği de neymiş?'' dedi Kara Süleyman löpür löpür gülerek.
''Bacak kemiği.'' dedi Cemal.
''Sen buna kaval kemiği desene, ben de şaşırdım, ne kamışıymış bu?''
Kara Süleyman'ın bu baskıncı çıkışı gülüşmelere yol açtı. En çok da Zehra gibi güzel bir kadınla evlendiği için onu kıskananlar güldü. Gülüşmeleri sessiz mırıltılar, fiskoslar izledi. Cemal'in ezildiğini hissetti Cebeli. Zoruna gitti bu durum. Bakışlarını Cemal'e çevirdi. Yumuşak bir el hareketiyle geçip bir yere oturmasını işaret etti.
''Cahil cahil konuşma Süleyman.'' diye çıkıştı. ''Bacakta kamış kemiği var, hem de kaval kemiğinin yanındadır. Uzundur, incedir, başı da yuvarlaktır. O şimşir yuvarlak başa kamış başı derler, o baş rahat durmaz. Gider kaval kemiğinin başıyla birleşir. Birleştiği yerde kaygan sıcak bir çukur oluşur. O çukura da aşık kemiği gelir, cuk diye oturur. Dünyanın en gereksiz, en şerefsiz kemiğidir aşık kemiği.''
Millet korkudan gülmemek için güç bela zapt ediyordu kendini. Cebeli'nin ciddi olduğunu, konuşurken hiçbir zaman şaka yapmadığını, inanarak konuştuğunu, sözüne güleni ise evden kovacağını herkes biliyordu. Cebeli'yi uyarmaktan korkmayan büyük karısı Gülnaz, kamış sözünü duyunca kahve fincanlarına kahve koymaktan vazgeçip sohbetin kıyısına doğru yaklaştı.
''Kaval'ın adı çıkmış, kamıştan söz eden yok.'' diye sürdürdü Cebeli.
''Konuşacak başka bir şey bulamadın mı herif? Yarın da mübarek gündür, yapma.''
Kadının çoğalan tiklerinden ayrıca öfkelenmiş olduğunu çıkardı Cebeli. Bu kadın normal sohbet anlarında, özellikle de milletin önünde kocasını azarlama hakkını kimden alıyordu? Yakup'u doğurmuş olmasından mı alıyordu yoksa? Her şeye rağmen burnunun sürtüleceğini bilmiyor muydu?
''Kamı sözünden niye bu kadar korkuyorsun be kadın?''
''Başka şey konuş herif, mübarek gündesin, Arife günündesin, yarın bayram olduğunu ne tez unuttun.''
Konuklar Cebeli ile Gülnaz'ın kapışmasını umutla, zevkle izlemeye koyulmuşlardı. Bu duruma üzülen tek insan Cemal'di.
''Kamışın ne zararı var bayrama? Yahudilerde kamış bayramı var. 7 gün 7 gece kimse çalışmaz. İşin Allah belasını versin. İş öldürür kamış bayramını. Ben gözlerimle gördüm Kudüs'te. Bayramdan evvel damlarının üzerinde kamıştan yapılmış çadırlar kurdular. 7 gün 7 gece o çadırlarda bayramlarını kutladılar.
Kamıştan korkan insanlıktan korkar.
Cebeliye laf anlatmanın deveye hendek atlatmaktan daha zor olduğunu bilen kadın söylediğine pişman oldu. Başını konuklara doğru çevirdi Cebeli, göz kapaklarını kaldırdı.
Siz hiç kamış görmediniz mi dedi.
Görmez olur muyuz canım, kamış kamıştır diye çıkıştı Kara Süleyman.
Hayır hayır, iş o kadar kaba değil Süleyman. Kamış kamıştır deyip işin içinden sıyrılamazsın. Alimlerin elinde alemler, yani ince siyah kamıştan yapılma kalemler var. O güzelim kamış kalemlerle zerfişan kağıdının üzerine görünmez limonlu gül suyuyla insanlığın kaderini yazarlar.
Görünmez gül suyu ile yazmalarının sebebi nedir diye sordu Kel Hızır.
Hızır'ın kelliğine yakışmayacak derecede güzel bir soru sorduğunu düşündü Cebele. İkinci karısının yüzündeki inanılmaz saflığa ve sini içinde getirdiği çinili kahve fincanlarına baktı. İnsanı yaşama bağlayan bu kahredici saflık ve badem yeşiline çalan bu iri gözler.
Görünmez gül suyuyla yazmalarının sebebi cahillerin okumaması içindir. Okuyan cahil yarı cahil olur ki o da cahilden daha tehlikelidir.
Sohbetin kamıştan hafifçe uzaklaşması Gülnaz'ın hoşuna gitti.
Kamış deyince başka şey anlayan kötü niyetliler de var ama dedi Kara Süleyman. Haşa ben Gülnaz Gülbeyaz bacımı kastetmedim. Yani demem o ki. Neyse başka şeyden bahsedin diyerek sohbeti değiştirmek istedi Gülnaz.
Bak gene karşı çıktın adam, vazgeç bu kamış düşmanlığından. Sabah akşam şekerini yediğin kamışa karşı çıkman hiç doğru değil. Kamışı görünce kaçacak mısın? Kumlukta gezsen kum kamışıyla karşılaşırsın. İçinde böcekler yaşar. Sulak yerde gezsen su kamışıyla karşılaşırsın. Saraylara girsen sorguçlu kamışla karşılaşırsın. Kurtulamazsın kamıştan. Süpürge kamışı var. Süpürge kamışları kafa kafaya verir. Tek bir kafada süpürge olurlar. İnsanın pisliklerini süpürürler.
Durdu Gülnaz'ın cevap vermesini bekledi. Gülnaz yerinde yoktu. Dışarı çıkmıştı sessizce. Mümkün müydü Cebeli ile baş etmek?
En azından kamışlı soğan var diye sürdürdü Cebeli. Yemediniz mi? Yediniz. Kökü şeftali büyüklüğündedir. Bırakın onu da yanı başınızda derya var. Sallarsınız oltalı kamışınızı, tutarsınız balığınızı. Esnektir, zorlanınca eğilir. Bırakın onu da ağzı kamışa değmeyen kaç kişi var bu dünyada? Düdük deliğinin tam ağız kısmında yerini tam kestiremem de girişinde şimşir bir kamış var. O kamışı üfleyince ne olur? Delik titreşimlerle döllenir, düdük namelerle aşka gelir.
Gülümseyen bir bebek yüzünü andırıyordu o da. Hiç kimse ölümünden yana değildi Cebeli'nin. İnanmıyordu hiç kimse onun ölümüne. Ölüm güçlü değildi. Güçlü ve güzel insanları öldürünce hissettirebiliyordu gücünü.
Doğruya doğru denir dedi Kara Süleyman. Onu Kel Hızır izledi. Doğru doğruysa her yerde doğrudur.
Köylü milletinin dünyayı harcadığı, boş sözlerle bunaltıp zehirlediğini düşündü Cebeli. Yıkıcı, yıkayıcı ve de doğurgan bir ateş canlandı hayalinde.
Kastamonu'da süpürge kamışına benzeyen bir kuyumcu Bilal var. Gangıldak Bilal, kahvesini çok içmişim. Ben onun yüzünü hep arabanın arka dingilini hep çekene bağlayan üçgen şeklindeki ağaç parçasına benzetmiştim. Her neyse, o gangıldak Bilal'in ocağını üflerken ağzına aldığı o eğri şey nedir? Kamışçıktır. Hamlaç diyenler de var ona.
Bu kadar çok kamış çeşidinin olduğunu ben bilmezdim beyim dedi Fısfıs Kamil. Dünya ne kadar da zenginmiş.
Daha önce çağrıldığı halde ocak çavuşluğuna yükseldiği için kendisini ziyarete gelmeyen ama can çekişme haberini duyunca eve damlayan bu herifi duymamaya, ciddiye almamaya kararlıydı Cebeli. Bu adam ocak çavuşu olmakla kendini ne sanıyordu? Hayır ben insan olmayacağım diye ayak diretmesinin sebebi neydi acaba? Hayvan kadar akılsız, saf ve temiz de olamazdı bu adam. Peki ne olmak istiyordu o zaman? Köleliğe ve zalimliğe çok yatkın bir mahluka benziyordu.
Sevaplarımı saysam köleleşirsiniz diye başladı yeniden.
Sesi bir önceki yumuşaklığını kaybetmişe benziyordu.
Günahlarımı saysam Allah kesilirsiniz tepemde. Sizden ya köle olur ya da zalim.
Misafirler birbirlerine baktılar. Beyin durup dururken bunları söylemesinin sebebi neydi acaba? Ölüme yaklaştıkça aklını mı kaybediyordu yoksa?
İçimden kamışımı çıkarmak, insan sürülerinin üzerine işemek, hepsini boğmak geliyor. Kendi değerini bilmeyenin değeri olur mu? Ömrüm boyunca hep kendime sormuşumdur. Güneş neden en tepede, en yüksekteyken, yani sıcaklığının ve ışığının en güçlü olduğu bir andayken küçülür, göze görünmez olur? Neden en tepedeyken bu ışık, bu sıcaklık benimdir demez? Neden batarken büyür? İnsan güneşi bu kadar sever de neden onun bir günlük ömrünü örnek almaz?
Bu insanlara ömrü boyunca boşuna nasihat verdiğini düşündü. Karılarının kardeşleri, amcalarının ve dayılarının çocukları, bir yığın akraba, bir yığın söz, harcanıp giden boş zamanlar ve bir türlü dolmayan, gün geçtikçe de çoğalan boş kafalar. Bir şişe gül likörü canlandı gözlerinin önünde. Tarçın, karanfil, yasemin, portakal çiçeği ve gül yaprağıyla birlikte alkolde yüzmeyi, sonra damıtılıp gül likörüne dönüşmeyi hayal etti. Çok korkak olduğu halde karşısındaki insana içinden gelen her şeyi korkmadan söylediği için büyük insan payesini hak ettiği kanısına vardı. Gözlerini kapadı, az sonra da horlamaya başladı. Konuklar Cebeli'nin tanıdık horultusunu duyunca ses etmeden yavaş yavaş kalkmaya başladılar. Hemen hepsi bu horultunun Cebeli'yi ölüme götürmeyeceği inancındaydı. İçlerinden sadece Kel Hızır farklı düşünüyordu. Kel'e göre bu horultu öncekilerine hiç benzemiyordu. Azrail'in iman tahtasına çökerken insanın sıkışarak gırtlağından çıkardığı canhıraş seslere benziyordu. Yıldızlı göğün altında evlerine dağıldılar. Çit kapısına yaklaşırken Deli Davut'la karşılaştı Cemal. Davut'un arkasından gelen Serdar, "Bizim Deli önceden hep bu köyün erkekleri de var, ne varsa bende var" der dururdu. "Son zamanlarda sesi kesildi" diye güldü.
"Davut'a sataşmamak lazım" dedi Cemal. "Belki onda da bir düzelme var. Kalbi temizdir. O temizlik inşallah içine de yayılır. Cinleri siler, süpürür, dışarı atar bir gün."
14. ayrımın sonu. Sayfa 198.